Allah'tan başka ilahın olmadığını hiç unutmayacaksınız ki insanlık şerefinizi muhafaza edebilesiniz. Ben bunları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi söyleseler yeryüzünde herkes bunlara boyun eğecek, anlamıyorlar. Araplar da boyun eğecek, Arap olmayanlar da boyun eğecekler. Anlamıyorlar. Nedir o kelime dediler? La ilahe illallah diyeceksiniz dedi. La ilahe illallah deyin. Allah'tan başkalarına tabi olmayın. Sadece Allah'ın dediği şekilde bir hayat nizamı meydana getirin.
İnnelhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve ne'ûzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudillelah ve men yudlil felâ hâdiyelah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûluhu. Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil kur'an ve lekel hamdu bi nebiyyike Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme lekel hamdu bima khalaqtana ve razaqtana ve hedeytana ve kefeytana ve allamtana ve ferraşta anna. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, bugün Zümer suresine başlıyoruz. Zümer kelimesi surenin içinde geçen, iki defa geçen kelimeden alınmıştır. Zümrenin çoğuludur. Zümreler demek, bir kısım zümreler cennete girecekler, bir kısmı ise cehenneme girecekler. Zümreler halinde. Cennetlikler de, cehennemlikler de zümreler halinde girecekler. Her ne kadar o gün orada cennetliklerin ve cehennemliklerin seçilmesi tek tek olacaksa da, herkes tek tek cennetini kazanmak zorundaysa da, yine de sonuçta cennete girerken o tek tek cenneti kazanmış olanlar, orada tek tek hesabı görülmüş olanlar, onlar zümreler halinde girerler. Tıpkı okuldan mezun olan zümre halinde, bir ekip halinde, bir kısım halinde mezun olan talebeler gibi. Evet, bunların her biri imtihanda tek tek çalıştı, tek tek yaptılar. İmtihanda yalnızdılar, başarıyı tek başlarına gösterdiler. Sınıfı tek başlarına geçtiler. İmtihanda kimse onlara yardım etmedi. Ama yine de onlar başarıyı elde ettikten sonra hep birlikte sevinirler. hep birlikte mezuniyet sevincini yaşarlar. Aynen öyle Allah Azze ve Celle o gün orada cennetliklerin zümreler halinde cennete gireceğini, cehennemliklerin de zümreler halinde cehenneme gireceğini ifade eder. Bu şekilde bu kelime surenin ismi olmuş. Daha evvel de bir takım surelerin tefsirinde ifade ettiğim gibi Allah Azze ve Celle'nin bu surelerine isim verilirken o surede geçen bir kelimeden esinlenilmiş. Bazen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o surenin ismini zikretmiş. Ondan dolayı müminler o isimle anmışlar. Bazen müminler o surenin ismini belirlerken orada geçen bir kelimeyi esas almışlar. Ve ondan dolayı da bir surenin birden fazla ismi olduğu da vakidir. Nasıl ki İhlas suresinin çok isimleri var. Aynı şekilde bu Zümer suresinin de Vuraf olarak da bir ismi söylenmiştir. Cennette odalardan bahsettiği için, saraylardan bahsedildiği için Allah Azze ve Celle bu kelimeyi de yine bu surede kullandığı için o şekilde de isimlendirilmiştir. Surenin birden fazla isminin olması o surenin ne gibi manalar ihtiva ettiğine bağlıdır. Kafirin suresi mesela bir taraftan kafirin suresi olarak isimlendirilmiş. Kul ya eyyuhel kafirun diye başladığı için. Diğer taraftan da şirki reddettiğinden dolayı mukaşkış suresi olarak da isimlendirilmiştir. Şirki kişkişleyen yani kışkışlayan, şirki reddeden, her türlü şirki her çeşidiyle reddeden sure, hiçbirini kabul etmeyen ve hepsinden uzak olduğunu, beri olduğunu ilan eden sure. Bu şekilde surelerin değişik isimleri olabilir. Sonuç itibariyle Kur'an'ın sureleri 114'tür. Belki bir yerde başka bir isimle karşılaşırsanız diye söylüyorum hani. Vuraf suresi diye mesela bir şeye rastlarsanız bir yerde şaşırmayın diye söylüyorum. İhlas suresinin nasıl ki tevhid diye ismi olduğu gibi, başka isimler olduğu gibi, buna benzer Zümer suresinin de Vuraf diye bir ismi daha var. Ve bazı rivayetlerden Nesai'den gelen bir rivayette, İmam Nesai'nin rivayetinde Hazreti Ayşe annemiz, Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellemin her gece İsra ve Zümer suresini okuduğu rivayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatmadan evvel bu sureyi okumaya özen gösterirdi. Zümer suresi Mekki bir sure. Bazı rivayetlere göre içinden birkaç ayet sadece, 2-3 ayet kadar medeni olduğu rivayet edilmiştir. Fakat genelinin büyük bir çoğunluğunun Mekki olduğu kesindir. Yani hicretten evvel nazil olmuştur. Bir surenin Mekki olması veya medeni olması hicrete bağlı. Hicret esas olarak alınır yani. Yani surenin Mekke'de nazil olması şart değil. Hicretten sonra nazil olmuşsa medenidir. İsterse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sırada Mekke'de olmuş olsun. Mesela Mekke'nin fethi esnasında nazil olmuş olsa yahut Efendimiz hacı esnasında mesela nazil olmuş olsa hicretten sonra nazil olduğundan dolayı yine ona medeni denecektir. Mekki denmeyecektir. Doğru olan görüş budur. Hicret esas alınacaktır. Dolayısıyla bu sure hicretten evvel nazil olmuş olan surelerden. Zaten Mekki surelerin ele almış olduğu konuları ele almaktadır. Allah Azze ve Celle surenin büyük bir kısmında tevhid hakikatine temas eder. Üzerinde özellikle durduğu husus budur. Surede değişik şekillerde tevhid hakikatine temas edilecektir. Şeytan gelip bizi bazen soldan gelip kandırdığı gibi bazen de sağdan gelip kandırır. İşte şeytanın o sağdan gelmelerinden birisi de bu. Mesela tevhidi anlatan bir insana şeytan gelir der ki yeter tevhidi anlattığın. Artık insanlar öğrendiler. Birçok insan artık biliyor der. Halbuki yeni nesiller gelmektedir. Yeni nesillerin yeniden tevhidi duymaya ihtiyacı vardır. Hem bilenlerin bile tekrar etmeye, hatırlamaya ihtiyacı vardır. Zaten hatamız bu olmadı mı? Nasılsa insanlar biliyorlar zannettiler. Geçmiş Müslümanlardan bazıları artık herkes tevhidi biliyor zannetti. Tevhid hakikatini anlatmayı terk ettiler. Bunun üzerine sonraki nesiller tevhidi unutmaya başladılar. Şeytan bu şekilde kandırdı. Bizi de aynı şekilde kandırmak isteyecektir. Birkaç gün evvel epeyce kitap okumuş, belirli bir seviyeye gelmiş bir kardeşimiz bana aynen bunları söylemişti. Daha gençken dedi, 20 yaşlarındayken sürekli tevhid hakikati üzerinde duruyordum. Fakat sonra dedi, şu anda anladım ki ibadet üzerinde daha çok durmalıyım. Ben de kendisine, sana şeytan sağdan yaklaşmış dedim. İbadet üzerinde durman, tevhid hakikati üzerinde durmana engel midir? Hem ibadet üzerinde dur, hem de tevhid hakikati üzerinde dur. İbadet üzerinde durma diyen mi var sana? Şeytan seni tevhid hakikatinden uzaklaştırıyor, farkında değilsin. Her yerde konuşman, anlatman gereken en önemli hakikatten seni uzaklaştırıyor. Sen artık o meseleyi gevezelik olarak görmeye başlıyorsun belki de. Dinin gevezeliğini yapmak olarak görüyorsun. Fikir olarak görüyorsun. Asıl olanın ibadet olduğunu düşünmeye başlıyorsun. Halbuki asıl olan imanın kendisidir. İbadet ondan sonradır. Tevhide iman gerçekleşmeden ibadet edilse ne ifade eder? İmansız bir şekilde ibadetin kıymeti olabilir mi? Bugün Müslümanların en fazla ihtiyacı olan hakikat tevhid hakikatidir. Allah'ın varlığı ve birliğini kastetmiyorum, onu herkes biliyor. Allah Azze ve Celle'den başkasının ilah olmayışı, sadece onun dediğinin olması. Madem ki gökler de yeryüzü de Allah'ındır, o halde göklerde nasıl onun dediği oluyorsa yeryüzünde de onun dediği olmalı. İşte bu tevhid hakikati. İnsanların Allah'a itaat etmesi ve Allah'tan başkalarına itaat etmemesi gerektiği. Bu hakikat üzerinde durmayanlar, ibadetler üzerinde ya da ahlakla ilgili bir takım mevzular üzerinde duranlar, şeytan tarafından aldatılmış kimselerdir. Şeytan gelecek, ya diyecek ki bunu artık herkes biliyor, halbuki herkes bilmiyor. Hatta diyebilirim ki memleketimizde bile 600 sene Müslümanların öncülüğünü yapmış olan bir memlekette bile, dünyanın süper gücü olmuş, içinden nice alimler çıkarmış, Osmanlı olmuş olan şu memlekette bile, neredeyse %90'ı 95'i hala tevhid hakikatinden habersizdir. Hala insanlar la ilahe illallah derken Allah'ın birliğini kastederler. Hala onu anlarlar. Allah'ın yaratıcı olduğunu, ondan başka bir yaratıcının olmadığını anlarlar. Halbuki ondan başka bir yaratıcının olmadığını Ebu Cehil de söylüyordu. Ondan başka bir Halık'ın, bir Bari'in olmadığını, ondan başka bir Rezzak'ın, bir Tevvab'ın olmadığını Ebu Cehil de söylüyordu. Gidin kiliseye, kilisedeki rahip de söyler Allah'ın varlığını. Allah'ın Rezzak olduğunu, Allah'ın yaratıcı olduğunu o da kabul eder. İslam bunu söylemek için gelmemiştir. Zaten bunu insanlar bilmektedir. Fakat şeytan gelir ve bu şekilde kandırmak ister. Herkes zaten bu gerçeği biliyor der. Halbuki insanların büyük bir çoğunluğu hala tevhid hakikatinden habersizdir. Namaz kılmayan, oruç tutmayan insanlardan da bahsetmiyorum. Hatta namaz kılan, oruç tutan insanlar bile, hatta camilerdeki imamlar bile,
Hatta nice müftüler bile tevhid hakikatinden hala habersizdirler. Onlar hala Allah'ın varlığını anlatırlar. Halbuki Allah'ın varlığını inkar eden kaç kişi ki, onlar muhatap almaya değer mi? Ateizmi muhatap almaz ki Kur'an. Kur'an şirki muhatap alır. Allah Azze ve Celle şirke karşı savaş açar. Zaten insanların büyük bir çoğunluğu ateist değildirler. Allah'ın varlığını kabul ederler. O yüzden onlara Allah'tan başka ilahın olmadığını anlatmak icap eder. Allah'tan başka kulluk edilecek bir makam ve ondan başka itaat edilecek bir otoritenin olmadığı. İslam bu hakikati söylemek üzere gelmiştir. Bu surede de işte bunun üzerinde sık sık durulacaktır. Neredeyse Kur'an'ın hangi sayfasını açarsanız açın, tevhid hakikatiyle karşılaşırsınız. Kur'an insan kitaplarına benzemez. Nasıl ki insanların kitapları, Tevrat'ın da üslubu odur. İnsan yazması olduğu oradan da belli. İnsan üslubunu taşıyor. Bir meseleyi bir yerde anlatır, sonra başka bir yerde anlatmaz. Bir mevzuyu bir başlık altında ele alır, orada bitirir, sonra başka bir mevzuya geçer. Kur'an'ın üslubu bu değildir. Kur'an aynı hakikati sayfalara dağıtmıştır. Bir meseleyi bir kısmını bir yerde, diğer kısmını başka bir yerde ve bazı temel meseleleri Allah'tan başka ilahın olmadığı ve ahirete iman gibi, dinin en temel meselesini ise her tarafta anlatır. Allah Azze ve Celle insanların unutkan olduğunu bilmektedir. Kendi yarattığını bilmez mi hiç? İnsanlar bilseler bile bazı gerçekleri unutmaktadırlar. Zaman içerisinde artık hatırlarından gitmekte, hatırlarında olsa bile gündemlerinden düşmektedir. Allah Azze ve Celle ise onların gündeminde sürekli olarak bu hakikatin yer almasını ister. Ve Allah Azze ve Celle bilmektedir ki bütün insanlar bütün Kur'an'a hakim olmayacaklar. Herkes okumaya meraklı olmayacak. Herkesin zekası o kadar olmayacak. Herkesin merakı o kadar olmayacak. Herkesin imkanı da o kadar olmayacak. Allah Azze ve Celle onu bilir. Ve ona göre kitabını indirmiştir. Bu kitaptan 3-5 sayfa bile okusa bir insan dinin o temel mesajlarını görsün diye dinin o temel mesajlarını sayfalara dağıtmıştır Allah'ım. Her tarafta görebilirsiniz. Bütün Kur'an'ı okumanız gerekmez. Sadece birkaç sayfasını okumuş olsaydınız bile tevhid hakikatini, Allah'a ve ahirete iman üzerinde durulduğunu görecektiniz. Allah Azze ve Celle bir yerde anlatıp da ondan sonra o meseleyi terk etmez. Bize nasıl konuşmamız gerektiğini öğretir. Kitap yazanlar nasıl yazmalı? İslam davetçileri nasıl konuşmalı? Allah Azze ve Celle bize onu öğretir. Ben nasıl ki bu şekilde size gönderdiysem kitabımı, siz de o şekilde konuşun der. Her konuşmanızda mutlaka tevhid hakikatine 5 dakikada olsa temas etmelisiniz demek ister. Çünkü dinin temeli budur. Bu olmazsa gerisi temelsiz bir bina gibi. İman dediğiniz bundan ibarettir. Allah Azze ve Celle'den başka bir ilah tanımamak, otoriteyi ona vermek, ondan gelen kitabı kabul etmek, ahireti kabul etmek, bu gibi temel meseleler anlamadan namaz gibi, oruç gibi bir takım ibadetler yapılacak olsa ne kıymeti olabilir? Bunlar ancak imandan sonra kabul oluyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim اَلَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ der sürekli olarak. İman edenler ve sonra salih ameller işleyenler. Önce iman, ondan sonra salih amel. İman gerçekleşmeden salih amel gerçekleşse bile kıymet harbiyesi yok. Onun için Allah Azze ve Celle sürekli olarak aynı hakikat üzerinde durur ve insanların kafasına perçinlemek ister. Ümmet-i Muhammed bu gerçek üzerinde durduğu yıllarda, durduğu asırlarda yükseldi. Tevhid hakikatini unutmadılar. Dünyanın her tarafına bu hakikati götürdüler. Allah'tan başka ilahın olmadığı gerçeğini ta uzaklara kadar götürdüler. İşte o zaman düşman komutanları Müslümanların elçilerine sorduğunda, neden kalkıp ta Mekke'den, Medine'den buralara geldiniz dediği zaman, Ribi İbni Amr gibiler, nice sahabeden niceleri var ki hepsi aynı şeyleri söylediler. Sizi Allah'tan başka ilahın olmadığına davet etmek üzere geldik. Bizim derdimiz toprak almak değil, ganimet almak değil. Biz sizi sadece la ilahe illallah'a çağırmaya geldik. Siz insanları kendinize kul köle ettiniz. Allah'ın dünyasında sizin dediğiniz olmaya başladı. Halbuki hak Allah'ındır. Siz insanları kendinize kul köle yaptınız, sizin dediğiniz oluyor. İşte biz bu düzeni değiştirmeye geldik. Allah Resulü'nün talebelerinin söylediği şey buydu. Daha sonraki nesiller yavaş yavaş bu hakikat üzerinde çok durmaya gerek görmediler. Yahut da tevhid denildiği zaman Allah'ın birliğini anladılar. Allah'ın varlığını ve birliğini, bunun üzerine kitaplar yazdılar. Allah'tan başka bir yaratıcının olmadığının ve olamayacağının delillerini sıraladılar. Allah Azze ve Celle'nin başlangıcının olmadığını, sonunun olmadığını, dünyanın ve insanların başlangıcının ve sonunun olacağını ispatlamaya çalıştı tevhid kitapları. Evet, onlar da lazımdı ama onun yanında Allah'tan başka otoritelerin olamayacağı gerçeği, o da haykırılmalıydı, o da anlatılmalıydı, onun üzerinde durmadılar. Ve sonra yavaş yavaş Allah'tan başka insanlar ilahlar edinmeye başladılar. Çünkü artık o hakikat zihinlerinden ve kalplerinden çıkmıştı. Unutmuşlardı, unutturulmuştu. Onun için kıyamete kadar okunacak olan bu kitapta neredeyse her sayfasında Allah bu hakikati dile getirir. Bu şekilde insanların hiç unutmamasını sağlamaya çalışır. Fakat yine de gelin görün ki her gün her tarafta eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilen, bütün memleketlerde eşhedü en la ilahe illallah da denildiği halde, la ilahe illallah da denildiği halde ezanlarda, yine de insanlar bu la ilahe illallah nedir manasını merak etmez hale geldiler. Nedir bu ilah manasını merak etmediler. Bu hale getirildik. Başka taraflara çevrildik. Nasıl ki ahlakımız başka taraflara çevrildiyse, nasıl ki medeniyetin kriterlerini başka yerlerden aldıysak, inanç esasları da aynı şekilde başka taraflara çevrilmeye başlandı ve başka yerlerden alınılmaya başlandı. İşte o zaman Kur'an'ın en çok üzerinde durduğu bu hakikat unutulmaya başlandı. Allah Azze ve Celle kitabında neden sürekli olarak bu hakikati hatırlatır? Bu derslere sürekli olarak devam edenler bilir ki, neredeyse her derste tevhid hakikatine temas etmişimdir. Bu benim o ayetleri zorlamak suretiyle yaptığım bir şey değil. Kur'an temas etmediği halde ben zoraki ona temas ediyor değilim. Kur'an zaten kendisi temas ediyor. Ben de ona temas etmek zorundayım. Allah Azze ve Celle kitabında bizi hangi meseleyle ne kadar meşgul ediyorsa, hangi meseleye ne kadar önem veriyorsa biz de o kadar önem vermek zorundayız. Bu insanların hayrına olandır. Allah Azze ve Celle fıtratı bilmektedir. İnsan neyi ne kadar hatırlar, Allah onu bilmektedir. Ne kadar zaman geçerse insan bir şeyi unutur, Allah onu bilmektedir. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle bazı hakikatleri sürekli tekrar eder. Nasıl ki bazı peygamberlerin kıssalarını sürekli olarak değişik yerlerde tekrar eder ise, o peygamberlerin kıssalarından alınması gereken bir takım temel mesajları hatırlatmak için yeniden defalarca Hazreti Musa'nın kıssasına girer çıkar ise, aynı şekilde Allah Azze ve Celle kendinin ilah olduğu ve ondan başka bir otoriten ve ilahın olmadığını anlatmak için de defalarca o meseleye temas eder. Çünkü insanların ihtiyacı olan budur. Her şey buna bağlı. Allah'tan başka bir ilah tanımayacaksınız ki, Allah'tan başkalarının peşinden gitmeyeceksiniz. Allah'tan başka ilah tanımayacaksınız ki, onun yerine ilah olmaya kalkışanları reddedeceksiniz. Allah'tan başka bir ilahın olmadığını unutmayacaksınız ki, batının kulu kölesi olmayacaksınız. Allah'tan başka ilahın olmadığını hiç unutmayacaksınız ki insanlık şerefinizi muhafaza edebilesiniz. Çünkü insansınız. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaratıldınız. Size melekler secde ettirildi. Şerefli bir varlık olarak yaratıldınız. Dolayısıyla sizin gibi etten kemikten olan kullara kulluk yapamazsınız. Şerefinizi muhafaza edebilmeniz için de yine tevhidi unutmamak zorundasınız. Hocalar da sürekli olarak bu hakikati hatırlatmak zorundalar. Allah Azze ve Celle ayete, sureye başlarken Tenzilul Kitab minallahil azizil hakim diye başlar. Bu kitap Allah'tandır. Bu kitabın tenzili, bu kitabın indirilmesi Allah'tandır. Kısım kısım indirilmesi, demek kitap peygamberimize kısım kısım gelmişti. Kadir gecesinde inzal ile indirildi. İnzal toptan indirmek demek. Kadir suresinde ifade olunduğu üzere inne enzelnahu fi leyletil kadir. Biz onu, yani Kur'an'ı, Kadir gecesinde inzal ettik, yani toptan indirdik. Allah Azze ve Celle en yakın semaya onu toptan indirmişti. Ve sonra oradan da peygamberimize 23 yılda olaylar oldukça kısım kısım tedricen indirilmişti. İnsanların ihtiyacına göre indirildi. İşte kısım kısım indirilmesine de tenzil denir. Her ikisi de indirmek demek. Fakat inzal toptan indirmeye denir, tenzil ise kısmen indirmeye, kısım kısım indirmeye denir. Allah Azze ve Celle burada tenzilül kitab buyurur. Kitabın kısım kısım indirilmesi minallah, Allah'tandır. Bu kitap Allah'tan olan bir kitaptır. Bu kitap Allah tarafından indirmedir. Yani başkası tarafından değil. Yani böyle bir kitabı başkasının yazabilmesi mümkün değil. Hem edebiyatına ulaşılamıyor, hem onun kriterlerine, medeniyet kriterlerine ulaşılamıyor, hem onun insanı değiştirme gücüne ulaşılamıyor. Bu kitap insanı mükemmel bir şekilde değiştiriyor. Yalnızca fikirlerini değil, hayatını da değiştiriyor. Bu kitap yerine göre gayipten haberler veriyor. Bu kitap yerine göre bilimsel bir takım hakikatleri haber ediyor. Gökteki yıldızlardan, güneşten, aydan bahsediyor. O günkü hiçbir insanın bilmediği, ancak 2000'li yıllarda bulunmuş olan bir takım gerçeklere temas ediyor. Bazen oluyor ki denizin karanlıklarından bahsediyor ve 1000 sene, 1400 sene sonra ortaya çıkıyor. Kitabın dediğinin gerçek olduğu. Yıldızlardan haber veriyor, 1400 sene sonra ortaya çıkıyor. Böyle bir şeyin Allah dışında gönderilmiş olması, Allah'ın dışında biri tarafından yazılması veya gönderilmesi mümkün müdür? Dünyada 600 sayfa olup da ezberlenebilen, kelime kelime ezberlenebilen, harf harf ezberlenebilen başka bir kitap var mıdır? Normal zekalı bir insan tarafından bir yılda ezberlenebilen böyle bir kitap var mıdır? 1400 senelik olup da bir harfi değiştirilmemiş olan başka bir kitap var mıdır? Bunların hepsi ve daha başka birçok deliller, gerek Kur'an'ın fesahatı belagatı, gerek Kur'an'ın itikadı, gerek Kur'an'daki ahlak, gerek Kur'an'daki ibadet esasları, gerek Kur'an'daki sosyal adaletin esasları, medeniyetin esasları, gerek Kur'an'ın harpla ilgili hükümleri, gerek Kur'an'ın muamelatla ilgili hükümleri, gerekse bilimsel bir takım mevzularla ilgili vermiş olduğu haberler, gayba dair bir takım vermiş olduğu haberler, bunların hepsi onun Allah'tan olduğunun delillerindendir. Allah'tan olmasaydı bütün bu özellikleri kendinde bulunduramazdı. Kur'an insanlara meydan okudu. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz şu kitaptan şüphe ediyorsanız, haydi onun bir tane suresi olsun. Bir tane suresinin benzerini getirin. Çağırın çağırabildiklerinizi. Ne kadar şahitleriniz, profesörleriniz varsa çağırın, onun bir tane suresi gibi. Yerine göre gaybtan haberler veren, yerine göre bilimsel bir takım gerçekler haber eden, ezberlenmesi son derece kolay olan, bu şekilde fesahat ve belagata sahip olan, onun ulaştığı zirveye ulaşan, haydi böyle bir tane sure olsun, onun benzerini getirin. Getiremediler. Getiremediler ve getiremezler. Kur'an bunu 1400 yıldır meydan okuyor. Bu şekilde Allah Azze ve Celle haydi diyor, bir tane suresinin benzerini getirin. Getirselerdi Kur'an'ın iddiası çürümüş olacaktı. O zaman bize karşı Haçlı seferleri yapmalarına da gerek kalmayacaktı. Madem ki bir tane suresinin benzeri getirilebiliyor diyecekti Müslümanlar. O halde demek ki bu kitap Kitabullah değilmiş. İmanlarında şüpheler oluşacak. Vesvese onların kalplerine bir yol bulacak, girecekti. İmanları sarsıntı geçirecekti. Dolayısıyla da artık Müslümanlara karşı Büyük Orta Doğu projesi gibi projelere de, Haçlı seferlerine de gerek kalmayacaktı. Medeniyetlerin savaşı da olmayacaktı. Onları reddeden bir İslam ümmeti de kalmayacaktı. Onu yapsalardı ya, onu yapamayınca üzerimize ordular göndermek zorunda kaldılar. Kılıçlarla savaşmak, silahlarla savaşmak zorunda kaldılar. Muarazayı bil huruf mümkün olmayınca muharebeyi bir suyufa mecbur oldular. Harflerle Kur'an'a karşı koyamayınca kılıçlarla karşı koymak zorunda kaldılar. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin söylediği gayet açıktı. Haydi bir tane suresinin benzerini getirin. Hala getirememiş olmaları gösteriyor ki Allah Azze ve Celle'nin kitabı mucizdir. Hakikaten de benzeri getirilememektedir. İnsan bir cümle söyleyecek olsa mutlaka bir yerinde, ama dil bilgisi kuralları yönünden bir hata yapıyor. Ama mana yönünden bir hata yapıyor. Ama başka bir açıdan hata yapıyor. Ama edebiyatı zayıf oluyor. Ama neyse, mutlaka bir takım zayıflıklar oluyor. Bütün kitaplarda çelişkiler olabiliyor. Allah'ın kitabında bir tane çelişki göstersinler. Bir tane yanlış bilgi göstersinler. Kur'an göklerden de bahsediyor. Çocuğun anne karnında geçirdiği aşamalardan da bahsediyor. Dağlardan da bahsediyor. Dağların kazık gibi çakıldığından da bahsediyor, denizin dibinde dalgalar olduğundan da bahsediyor. Dünyanın döndüğüne de işaret ediyor. Bir tane vermiş olduğu bilgilerden bir tanesinin yanlış olduğunu söylesinler. Şu bilgi bilim tarafından yanlışlığı ispatlandı desinler. Madem ki bunu söyleyemediler ve söyleyemeyecekler, o halde teslimiyet göstersinler. Tenzilül kitabı minallahil azizil hakim. Aziz ve hakim olan Allah'tan indirmedir bu kitap. Allah azze ve celle azizdir. Yani sizin onu engellemeniz mümkün değil. Her zaman galiptir o. Ona galip gelmek mümkün değil. Aziz'in bir manası bu. El aziz olan Allah neyi indirecekse siz onu engelleyemezsiniz yani. Ne yaparsanız yapın, onu engellemeniz mümkün değil. O kitabının hakim olmasını istiyorsa engelleyemezsiniz. O yeryüzünde İslam medeniyetinin kurulmasını istiyorsa engelleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın ey Allah'ın düşmanları. Hiçbir şekilde aziz olan Allah'ın kitabını durduramayacaksınız. Yeryüzünde bugün var olan hareketler de bunun bir delilidir. Allah Azze ve Celle'nin el-aziz sıfatının yansımasıdır. Bugün her ne kadar bir müddetten beri uyuyor olsa bile ümmeti Muhammed, yeniden Allah Azze ve Celle'nin el-aziz ismiyle tekrar Allah hadiselere galiptir. Ve Allah Azze ve Celle müminleri uyandırmak istemiştir ve uyandırmıştır. Yeryüzünün her tarafında gelişen hareketler, Allah'ın hiçbir şekilde durdurulamayacağını göstermektedir. Onun aziz isminin yansımalarıdır. Yeryüzündeki bütün İslami hareketler, hepsi bunun bir delilidir. Allah'ın el-aziz isminin çeşit çeşit yansımaları olur. Allah'ın kitabını indirmesine engel olamazlar. Ona engel olamadıkları gibi, Cebrail'in vahyi getirmesine engel olamadıkları gibi, o kitabın yeryüzünde yeniden anlaşılmasına da engel olamayacaklar. Ümmet-i Muhammed bugün yeniden uyanışa geçti. Çünkü Allah el-azizdir ve yeryüzünde de gökyüzünde de sonunda son sözü söyleyecek olan O'dur. Ona galip gelmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Aynı zamanda hakimdir de, sadece aziz olsaydı, sadece her şeye kudreti yeten, galip olan ve galip, ona galip gelinmesi mümkün olmayan, hiçbir şeriki ortağı olmayan, sadece bu şekilde olmuş olsaydı, azizden sonra hakim sıfatı gelmeseydi, o zaman belki de Allah Azze ve Celle madem ki azizdir, madem ki her şeye kudreti var, madem ki hep galiptir, ona galip gelinemez, o halde neden kafirlere fırsat tanıyor? Neden onların yeryüzünde bir müddet içinde olsa hakimiyeti ellerine geçirmelerine müsaade ediyor? Böyle bir soru sorulabilir diye aziz isminden sonra hakim ismi geliyor. Yani Allah Azze ve Celle azizdir ama her şeye kudreti yetendir, her zaman galiptir ama aynı zamanda hakimdir de, hikmetiyle de muamele edendir. O yüzden fırsat tanıyor. Çünkü hakimdir. Her fiilinde bir hikmet vardır. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle böyle onlara müsaade etmektedir. Kıyamet gününde onlara hiçbir şey vermeyecek. O zaman bu dünyada vermesi gerekiyor. Madem ki ahirette onların yeri ebediyen cehennemdir. O halde onların yapmış oldukları o çalışmaların, o yorulmaların mükafatını burada görmeleri gerekiyor. İşte onun için Allah Azze ve Celle onların gayretlerinin karşılığını bu dünyadayken verir. Her yaptığının bir hikmeti vardır. Onun için Kur'an'da aziz isminden sonra genellikle hakim ismi birlikte gelir. Aziz isminden sonra Gaffar ismi birlikte gelir. Gafur ismi birlikte gelir. Allah Azze ve Celle sadece aziz değil yani. Sadece aziz olmuş olsaydı, aynı zamanda hakim olmasaydı, hem fiillerinde hikmet sahibi, hem gönderdiği kitabında hikmet sahibi olmasaydı, o zaman derhal ceza vermesi gerekirdi. Hiç kendisine muhalefet edenleri hemen susturması gerekir, konuşturmaması gerekirdi. Hiçbir zaman onlara teslim etmemeliydi dünyayı. Fakat Allah Azze ve Celle ne yapıyorsa yalnızca aziz ismiyle yapmıyor yani, aynı zamanda hakim ismiyle de muamele ediyor. Ve kitabı da aynı zamanda azizdir ve hakimdir. Nasıl ki Allah azizdir, kitap da aziz. Nasıl ki Allah hakimdir, kitabı da hakim. Nasıl ki Allah'a karşı konulamıyor, her zaman Allah galip gelir. Aynı şekilde onun kitabına da karşı konulamaz. Onun kitabı her zaman üstün gelir. onun kitabında ortaya koymuş olduğu medeniyetin esasları her zaman üstün gelir. Yeter ki Müslümanlar o kitabı çağa sunsunlar. Yeter ki asırlara sunsunlar. Yeter ki müminler ellerindeki bu kitabı dünyaya tanıtsınlar. Gelin, medeniyetin esasları buradadır. Gelin, esaslarınızı buradan alın desinler. Yeter ki müminler o kitabı hikmet dolu olan, hükümleri hikmetli olan, her bir hükmünde de çeşit çeşit hikmetler olan şu kitabı hikmetli sözleriyle ortaya koysunlar. Hikmete dayanarak İslam'a davet etsinler. Hikmetli bir üslub ile İslam'ı ortaya koysunlar. Onlar eğer aziz olan kitabı, hakim olan kitabı bu şekilde kendileri de izzetli olarak, izzetlerini muhafaza ederek, kafirin karşısında boyun bükmeyerek, taviz vermeyerek, dimdik durarak kitabı ortaya koysunlar yeter ki. Hikmetli bir şekilde davranarak kitabın mesajını ortaya koysunlar yeter ki. Allah kendisi aziz olduğu gibi, hakim olduğu gibi kitabı da aziz ve hakim. Onun mümin kulları da aynı şekilde aziz ve hakim olmalı. Velillahil izzetu ve li rasulihi ve lil müminin. İzzet, şeref Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. وَلَاكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Ama münafık olanlar bunu bilmez. İzzetin, şerefin Allah'ta olduğunu bilmez. Resulünde olduğunu bilmez. İzzet ve şerefin müminlere ait olduğunu bilmez de kafirlere özenti duyar. İzzetin ve şerefin Müslümanlara ait olduğunu anlamaz da, kendinin üstün olduğunu anlamaz da, hem itikat olarak, hem ibadet olarak, hem ahlak olarak, hem medeniyet esasları olarak, muamelattaki esaslar olarak, her yönden üstün olduğunu anlamaz da, tutar kafirin peşinden gider, ona tabi olur. Bunlar kafiri kendinden üstün gören, onun modern hayatını medeni hayat zanneden, onun matematikte, fizikte bizi bir süreliğine geçmiş olmasını gözünde çok büyüten ve onlara teslimiyet gösterenler, onlarda münafık ahlakı var, kendilerinin üstün olduğunu anlamayanlar, işte onlar Kur'an'a göre münafıklıktan, nifaktan bir şube üzerindedirler. Ve o, bu gerçeği, Allah'ın ve Resulünün ve müminlerin üstün olduğu gerçeğini, izzetin ve şerefin bunlara ait olduğu gerçeğini bilmeyenler Kur'an'a göre münafıklardır. Aziz ismi bize bunları hatırlatır. Madem ki Allah aziz, kitabı da aziz. Madem kitabı da aziz, o halde müminleri de aziz yapacak bu kitap. Bu kitabın müminleri aziz yapması için gönderilmiş. Bu kitabın vazifesi bu. Yeryüzünde müminleri aziz yapmak. Yeryüzünün hakimleri durumuna getirmek. İşte Allah Resulü de böyle ifade etmedi mi? Ey amca, diyordu amcası Ebu Talib'e, ben bunları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki, o kelimeyi söyleseler yeryüzünde herkes bunlara boyun eğecek, anlamıyorlar. Araplar da boyun eğecek, Arap olmayanlar da boyun eğecekler. Anlamıyorlar. Nedir o kelime, dediler. La ilahe illallah diyeceksiniz, dedi. La ilahe illallah deyin. Allah'tan başkalarına tabi olmayın. Sadece Allah'ın dediği şekilde bir hayat nizamı meydana getirin. Ona tabi olun, işte o zaman güçleneceksiniz. Bütün dünya önünüzde boyun eğecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kitabın ve bu kelimenin, bu kelime-i tayyibenin müminleri yeryüzünde hakim makamına getireceğini ifade ediyor yani. Hakim makamına geleceksiniz. Artık yeryüzünde zelil olmayacaksınız. Dünyanın hakimleri olacaksınız. Adaletini tesis edenleri olacaksınız. Demek ki sadece ahireti kazanmayacaksınız. Aynı zamanda dünyada da aziz olacaksınız. Allah siz aziz olasınız diye yarattı. Size bu kitabı aziz olan Allah, aziz kitabını gönderdi ki aziz olasınız. Sizin dediğiniz olsun yeryüzünde, Allah'ın dediği olsun yani, Allah Azze ve Celle'nin istediği medeniyet olsun ve siz de yeryüzünün muktedirleri olun. Yeryüzünde adaleti tesis edin. Allah Azze ve Celle kitabını bunun için gönderdi. Bizleri aziz yapmak üzere gönderdi. Ama gelin görün ki aziz olması gerekenler zelil oldular. Aziz olan Allah'ın aziz kitabını bıraktıktan sonra elbette ki izzet kalmayacaktı. Elbette ki zelil olacaklardı. Efendimizin buyurduğu gibi onlar kertenkelenin deliğine girseler onları takip edeceksiniz. Zelil, rüsvay olacaksınız. Ya Resulallah onlar kimler? Ehli kitabı mı kastediyorsun? Yahudi ve Hristiyanları mı? Başka kim olacak ki buyurdu? Elbette onları kastediyorum. Onların peşinden gideceksiniz. Zelil olacaksınız. Öyle bir zaman gelecek dedi ve o zamanı görmediniz mi? Şu anda içinde yaşadığımız zaman o değil midir? Aziz olanlar zelil duruma geldiler. Allah Azze ve Celle bu ümmeti yeryüzünün azizleri olarak gönderdi. Yeryüzünde mesul idik. Mesuliyetimiz vardı, ümmet olacaktık. Yeryüzünde adaleti sağlayacaktık. Aziz olarak yaşayacaktık ve insanları da aziz yapacaktık. İnsanları kula kulluktan kurtarmakla görevlendirilmiştik. Bu bizim Rabbimiz aziz, kitabımız aziz, dinimiz aziz. Ve müminler de aziz. Ve dolayısıyla yeryüzünde de insanlara izzet verecek olanlar da bunlardır. Bunların dışındakiler, şirk içinde olanlar insanın izzetine yakışmayan nizamlar meydana getirdiler. İnsanları insanlara kul köle yaptılar. Kullara kulluk yapan aziz sayılır mı? İzzet sahibi sayılabilir mi? Kullara kulluk yapanlar şereflerini kaybetmezler mi? Evet, bu kitap aziz ve hakim olan Allah'tan indirmedir. Demek ki bu kitap indirilmiştir. Demek ki bu kitap daha sonraki ayette ifade olunduğu üzere inne enzelna ileykel kitabe bil hak. Bu kitabı sana hak ile indirdik ey Resulüm. Allah Azze ve Celle burada da inzal kelimesini kullanıyor. Birinci ayette tenzil ile kitabın indirildiği bildirilmiş idi. İkinci ayette de Allah Azze ve Celle inzal ile indirdiğini, yani toptan bir şekilde en yakın semaya Kadir gecesinde indirildiğine işaret ediyor. Demek ki bu kitap indirilmiştir. Demek ki bu kitap dışarıdan gelip peygambere indirilmiştir. Cebrail aleyhisselam tarafından getirilmiş ve indirilmiştir. Yukarıdan gelmedir. Bazılarının iddia ettiği gibi oryantalistlerin talebeliğini yapanlar, müsteşrikinin talebesi olanlar, İmam-ı Azamların, İmam-ı Şafilerin talebeliğini kabul etmeyip tutup Golciherlerin talebesi olanların dediği gibi değil demek ki. Onlardan bazıları şöyle derler: Bu ayetler, bu kitap peygamberin kalbinde oluşuyordu diyorlar. Dışarıdan Cebrail vasıtasıyla, melek vasıtasıyla gelmedi diyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle bunun Ruhul Emin tarafından indirildiğini defalarca ifade eder ve indirme olduğunu, yukarıdan geldiğini, Hazreti Peygamber'in kalbinde oluşmuş olsa bu ifade uygun düşmez. İnzal ifadesi yukarıdan gelme için kullanılır. İndirme manasında yukarıdan inilir. Demek ki Allah Azze ve Celle peygamberine gelen bu kitabın dışarıdan kendisine gönderildiğini, onun kalbinde oluşmadığını ifade ediyor bize. Neden bu şekilde bid'at görüşler ortaya atarlar? Maksatları nedir bunların? Neden Hazreti Peygamber'e dışarıdan melek tarafından getirildiğini bunca hadiste ifade olunduğu halde Efendimizin Cebrail'le konuşmaları yüzlerce hadiste zikredildiği halde, Kur'an'da da birçok ayette inzal kelimesi kullanıldığı halde melekten bahsedildiği halde, Cebrail'den bahsedildiği halde neden bunlar hala böyle görüşler ortaya atarlar? Kelime üzerinde durulmasını istemiyorlar da ondan. Demek istiyorlar ki bu kitabın kelimeleri önemli değil, manası önemli. Ruhunu alalım diyorlar, kelimeye takılıp kalmayalım diyorlar. Çünkü zaten bu kelimeler Hazreti Peygamber'in kalbinde oluştu demek istiyorlar. Onun için yani insan sözü de olabilir, bir taraftan Allah'ın kelamı olduğu gibi bir taraftan Hazreti Muhammed'in kelamıdır demek istiyorlar. Bu görüş tamamen bid'at olan, hatta bir başka açıdan bakılırsa yerine göre küfür sayılacak olan bir görüştür. Bu görüşe göre Kur'an ile kutsi hadisin farkı kalmaz. Sanki kutsi hadis gibi olmuş olur o zaman Kur'an. Nasıl ki kutsi hadisin manası Allah'tan, lafızları ise peygamberimizden olduğu gibi. Allah Azze ve Celle peygamberimizin kalbine doğurur ve peygamberimiz kendi kelimeleriyle onu bize ifade eder ise buna kutsi hadis denir. İşte Kur'an'ı da o hale getirmeye çalışanlar, kelimelerine bağlı kalmayalım diye, bu şekilde usulü fıkıh diye bir ilim kalmayacak, hedefleri odur. Kur'an'ın kelimelerine bağlı kalmayacak olursak, o zaman o kelimelerin yerine başka kelimeler koymaları mümkün olacaktır. Hedefleri odur. O kelimeye bağlı kalmayalım diyecekler. Mesela Allah Azze ve Celle hırsızın elini kesin diyorsa, faktau kelimesini kullanıyorsa, kat edin, kesin diyorsa mesela, bunlar diyecekler ki ruhunu alalım. Şekli önemli değil. Ruhunu alalım, kelime önemli değil. Burada her ne kadar faktau diyorsa da Hazreti Peygamber bunu böyle ifade etmek istemiş, böyle ifade etmiş. Onun yerine mesela faktau değil de mesela fadribu da diyebilirsiniz. Yani ona mesela birkaç değnek vurun da diyebilirsiniz. Bu şekilde de anlayabiliriz diyecekler. Varmak istedikleri hedef o ve zaten bunu da söylediler. Bu şekilde İslam'ı değiştirmek istiyorlar. Kelimelere bağlı kalmayalım diyerek, zaten kelimeler, cümleler Allah'tan direkt olarak melek tarafından getirilmemiş diyenler, o kelimeler peygamberin kalbinde oluşuyor diyenler, hedefleri buydu. Bu şekilde asıl konusu kelime olan usulü fıkıh ilmini de tamamen saf dışı etmiş olacaklar. Kelimelere bağlı kalmayacak olursak, herkes kendi kafasına göre anlayacak olursa, kelime önemli değil denilecek olursa, o zaman yüzlerce farklı görüş ortaya çıkmaz mı? İslam alimlerin hiçbirisi böyle bir görüş ortaya atmadı. Bid'at görüş, 20. asırda Batı medeniyetinin tesiri altında, aşağılık kompleksi içerisinde, bu şekilde başka yorumlar yaparak güya İslam'ı daha cici gösterme gayreti içinde olanlar, sanki İslam güzel değilmiş de onlar güzelleştireceklerini zannediyorlar. Bu şekilde ayetler yumuşatmaya çalışıyorlar. Ilımlı bir İslam meydana getirmeye çalışıyorlar. Batı medeniyetiyle uyum halinde olan bir İslam, Batı medeniyetini ve ideolojisini kabul edecek olan, zamana göre, zemine göre, şartlara göre değiştirmemiz mümkün olan bir İslam. Hedefleri bu. Kelimeye bağlı kalmayalım derken, her asra göre biz yeniden Kur'an'ı yazalım demiş oluyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle işte burada açıkça ifade ediyor. Bu kitap tenzil ile ve inzal ile, yani yukarıdan indirilmedir. Hazreti Peygamber'in içinde değil. Biri diyecek olursa ki Allah Azze ve Celle peygamberinin kalbine de yukarıdan ilham indiriyor manasında olamaz mı? Hayır, öyle değil. Çünkü burada Allah Azze ve Celle kitabın bu şekilde indiğini ifade ediyor. Hazreti Peygamber'in kalbine ilhamın değil, kitabın bu şekilde indiğini ifade ediyor. Dolayısıyla başka türlü anlamak mümkün değildir. İnne enzelnâ ileykel kitâbe bil hak. Ey Resulüm, bu kitabı sana hak ile indirdik. Hakka bağlı kalarak indirdik. Bu kitap tamamen hak olarak indirildi. Bu kitabın içerisinde hak olmayan bir tane mesele bulamazsın manasına da gelir. Bir tane mesele bulamazsın. Çünkü sana tam olarak, hak olarak, %100 hak olarak indirildim. İçinde en ufak bir hata görülecek olursa kitabın Allah'tan olmadığı anlaşılacaktır. Bir tane hata gösterilebilsin. Bir hata gösterilsin, kitabın Allah'ın kitabı olmadığı söylenebilir. Çünkü Kur'an bilhak ifadesini kullanıyor. Kitabın tamamı için. Kitabın tamamı hak ile indirildi. Yani hakkı esas alarak indirildi. Hakkı göstererek indirildi. Ve hakkı ortaya koymak sebebiyle, hakkı beyan etmek sebebiyle indirildi. B harfi cerrinin birkaç manaya gelme ihtimali var. Ona göre mana böyle birkaç çeşit olur. Allah Azze ve Celle kitabını bu şekilde hak olarak indirdim. Bütün hükümleri haktır. Daima hakkı esas alır. Onun dışında hiçbir şey dikkate almaz. Dolayısıyla kitaptan bir tane hüküm gösterilsin. Şu hak değildir denilsin mesela. Allah Azze ve Celle kendisi el-hak olduğu gibi, kitabı da el-haktır. Kendisi aziz olduğu gibi, el-aziz olan Allah'ın kitabı da azizdir. El-hakim olan Allah'ın kitabı da hakimdir. Kendinde ne sıfatlar varsa kitabında da o sıfatları var. Kitabı o şekilde göndermiş. Kendisi aziz olduğu için kitabı da aziz olacak şekilde gönderilmiş. Hiçbir şekilde tavizi kabul etmiyor. Hiçbir şekilde kafirin karşısında boyun eğmeyi kabul etmiyor. Çünkü Allah azizdir, kitabı da azizdir. Çünkü Allah Azze ve Celle ne ise kitabı da o. Kendisi el-haktır, kitabı da el-haktır. Dolayısıyla onun kitabında hakkın dışında bir şey bulmak mümkün değil. Tamamı haktır ve hakkı beyan etmek için gönderilmiştir. Bunun için indirdik buyuruyor. Madem ki Allah bu şekilde kitabını hakla indirdi. O halde fe'budillah muhlisen lehuddin. O halde ey Resulüm Allah'a kulluk et. Allah'a sadece kulluk et. Sadece Allah'a itaat et. Sadece Allah'a ibadet et. İbadetin manası nedir? İbadet kelimesi Arapçada itaat etmek manasından. İbadetin ne manaya geldiğini peygamberimizden öğrenelim. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman henüz daha oradayken insanlara bir konuşma yapıyordu. O sırada Mekke'nin fethi esnasında oradan kaçmış olan Adi bin Hatem adında biri de içeriye girmişti. Hristiyandı. Boynunda hala haç taşıyordu. Gelmişti. Mekke fethedilirken kaçan adam geri dönüp gelmişti. Kız kardeşinin tavsiyesi üzerine gelmiştim. Bakacaktım. Peygamberimizle konuşacak ve eğer kafasına yatarsa kabul edecekti. Yatmazsa geri çekip gidecektim. Bu niyetle gelmiştim. Hala boynunda haç vardı. Peygamberimiz insanlara konuşma yaparken içeriye girdi. O anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe suresinden bir ayeti okuyordu. O ehli kitaptan olanlar, o Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp rahiplerini, alimlerini ve reislerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlar da, alimler de, rahipler de, Meryem oğlu İsa da, insanların peşinden gittikleri kim varsa, onlar da sadece tek olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Bu ayeti okurken içeriye girdi ve hemen itiraz ettim. Bir rivayette ya Muhammed dedi, bir başka rivayette ya Resulallah dediği de gelmiştir. Bir Müslümanın ya Muhammed demesi caiz olamaz. Fakat o henüz Müslüman olmadığı için böyle ifade etmiş olabilir. Boynunda haç vardı ve dedi ki ya Muhammed, Neden Kur'an böyle söylüyor? Biz Hristiyanlar kendi rahiplerimize, alimlerimize veya reislerimize secde mi ediyorduk ki sanki? Rükû mu ediyorduk ki onlara ibadet etmiş olalım? Neden Kur'an böyle söylüyor? Onlar Rab edindiler, onlara ibadet ettiler. Halbuki onlar da sadece Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı diyor. Neden böyle söylüyor Kur'an? İtiraz etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, o rahipleriniz, o alimleriniz ya da reisleriniz size Allah'ın helallerini haram yapmadılar mı? Haramları da helal yapmadılar mı? Siz de onlara itaat etmediniz mi? Onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demediniz mi? Evet dedi Adi bin Hatem. Allah Resulü buyurdu ki, işte bu itaatiniz onlara ibadetin ta kendisidir. İşte siz bu itaatinizle onlara ibadet etmiş oluyorsunuz. Allah'ın hükümlerini değiştirenlere itaat ediyorsunuz ve bu onlara ibadettir. Helali haram yapmak nasıl olur? Hiç kimse şu helali ben haram yapıyorum demez tabii ki. Ya da şu haramı helal ediyorum demez tabii ki. Ama fiilen bunu yapar. Allah'ın helal dediği bir şeyi mesela yasaklar. Helal demek serbest olan demek. Haram demek de yasak olan demek. Dolayısıyla birisi ama bir insan ama bir devlet ama bir babam ama bir müdür ama bir patron Allah'ın helal kıldığı bir şey yasaklayacak olursa onu haram kılmış demektir. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi de serbest bırakacak olursa o haramı helal kılmış demektir. Bunu ağzıyla ifade etmesi şart değil. Fiilen yapmış olduğu şey işte bundan ibarettir. Dolayısıyla mesela Allah'ın haram kıldıklarından, diyelim ki içkiyi serbest bırakmak Allah'ın helal haramını helal etmektir. Faizi serbest bırakmak haramı helal etmektir. Zinayı serbest bırakmak haramı helal etmektir. Mesela Allah'ın helallerini haram etmek. Diyelim ki başörtüsü helalin de ötesinde Allah'ın farz kıldığı bir şey. Helal değil, farz olan bir şey yasaklamak, helali haram kılmaktan da beter. Farz olan bir şeyi haram kılmak demektir. İsterse bunu bu şekilde ifade etmesinler. İşte Allah Resulü'nün tefsirine göre, her kim ki böyle yapacak olursa ve insanlar da ona itaat edecek olursa, onların itaati ona ibadet olur. Her kim ki böyle bir şey yapacak olursa, o kendisinin Rab olduğunu ilan etmiş olur. Ben sizin Rabbinizim demiş oluyor. Allah'ın dediğine bakmayın, benim dediğime bakın demiş oluyor. Ben Allah'tan daha iyisini bilirim demiş oluyor. Halbuki Allah Azze ve Celle 6. asrı da biliyor, 20.yi de 50.yi de bilir. Zaman yokken Allah vardı. Allah Azze ve Celle'nin her şeyi bildiğini kabul edenler, Allah'ın hükümlerinin o çağ için olduğunu, bu zaman için olmadığını nasıl söyleyebilirler? Ondan sonra yeni bir kitap mı gelecek yoksa, yeni bir peygamber mi gelecek? Bu kitaptan sonra bir kitap gelmeyeceğine göre, bir peygamber gelmeyeceğine göre, bu kitap kıyamete kadar, bu peygamber kıyamete kadar geçerli olduğuna göre, o halde nasıl olur da bu çağ için değildir denilebilir? İşte kim, her kim ki bunu söylüyorsa, fiilen veya kavlen, her kim ki bunu söylüyorsa, o ben sizin Rabbinizim demiş olur. Her kim ki böyle bir adamı da kabul ederse, ona o yetkiyi verirse, onun Rabliğini kabul etmiş olur. Kendisi onun kulu durumunda olmuş olur. Ve yapmış olduğu itaat de ona ibadet hükmündedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayeti böyle tefsir ediyor. Onun tefsirinde hata olur mu? İbadetin ne manaya geldiğini anlıyoruz onun bu tefsirinden. Demek ibadet namaz gibi, oruç gibi illa da öyle olması gerekmiyor. Demek illa da şekilsel olması gerekmiyor. Demek ki ibadet itaat manasında. Allah bir şey dediği zaman birisi de başka bir şey diyecek olursa, onu reddetmediğin takdirde imanın gidiyor. Allah bir şey dediği zaman hiç kimse onun önüne geçemez ve kimsenin önüne geçmesine de müsaade edemezsin. Hucurat suresinde buyurulduğu gibi, ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resulih. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve geçirmeyin. Birileri Allah'ın önüne geçmek istediği zaman da buna müsaade etmeyin. Çünkü ondan başka ilahınız yok. Çünkü onun önüne birilerini geçirecek olursanız onlar sizin ilahınız ve Rabbiniz olmuş olacak. Ondan başkasına itaat edecek olursanız ona, onlara ibadet etmiş sayılacaksınız. İşte onun için dikkat edin. Madem ki Allah bu kitabı hakla indirdi sana ey Resulüm, o halde fa'budillah, Allah'a, sadece Allah'a ibadet et, sadece ona itaat et, sadece ona kulluk et, sadece ona dua et, sadece ona itaat et, sadece onun koyduğu esasları kabul et, onun dışındakileri kabul etme. Hem de bu işi yaparken, ibadeti yaparken bir muhlis olarak yapacaksın. Tam bir ihlas ile yapacaksın. Allah'tan başkasını dikkate almamak demek ihlas. Samimiyet, sadece dini Allah'a halis kılarak ona ibadet edeceksin. Ondan başkasına yetki vermeyeceksin. Sadece dini Allah'a halis kılacaksın. Bu şekilde Allah'a ibadet edeceksin. Bu şekilde itaat edeceksin. Ondan başkasına vermeyerek o yetkiyi, dini Allah'a halis kılmak demek ne demek? Safileştirmek. Halis o manaya da gelir. Allah'ın dışında başkasından tamamen uzak durmak. Safi bir şekilde, dini safi kılarak Allah'ın dışında, Allah'ın kitabında bildirdiklerinin dışında her şeyden uzak durarak, şirkten tamamen uzak kalarak, şirkin açığından da gizlisinden de uzak durarak, safi bir hale getirerek, sadece Kur'an ve sahih sünnette ne var ise o şekilde Allah'a ibadet etmek, dini Allah'a halis kılarak ibadet etmektir. Muhlis olmayı Allah Azze ve Celle burada bize emrediyor. Muhlis olacaksınız. Allah'tan, Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmeyeceksiniz. İhlaslı, samimi olacaksınız. Maddi bir şey düşünmediğiniz gibi manevi bir şey de düşünmeyeceksiniz. Mesela hoca talebesine ders verirken maddi bir karşılık düşünmeyeceği gibi manevi bir karşılık da düşünmeyecek. Mesela hürmet beklemek de manevi bir karşılıktır. Hiçbir şey düşünmeyecek. Sadece görevini düşünecek. Sadece Allah'ın rızasını düşünecek. Maddi bir ücret almayı düşünmediği gibi manevi bir ücret de düşünmeyecek. Allah Azze ve Celle bütün peygamberin ihlaslı olarak yarattı. Bütün peygamberler hepsi hiçbir ücret beklemeden görevlerini yerine getirdiler. Burada Allah Azze ve Celle Allah'a itaat ederken, ona kulluk ederken de muhlis olmayı emrediyor. Namaz kılarken ihlas, oruç tutarken ihlas, bütün ibadetlerde ihlas, ahlaklı olurken de ihlas, Allah'ın dışında hiçbir şey dikkate almayacak şekilde ihlas, tam bir ihlas. İhlasın tam olanı var, eksik olanı var. Tam bir şekilde ihlas. İnsanları dikkate ne kadar alıyorsanız o kadar ihlastan uzaksınız. Ne kadar Allah'ın dışında başka şeyleri dikkate alıyorsanız o kadar halis bir şekilde dini Allah'a halis kılmıyorsunuz demektir. Demek ki Allah Azze ve Celle ihlaslı olmayı emrediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurmuş ki, helaken nas illel alimun. İnsanlar helak olmuşlardır alimler hariç. Ve helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olmuşlardır ancak ilmiyle amel edenler hariç. Yani alim ama ilmiyle amel etmiyorsa o da helak olur. İlmiyle amel etmesi lazım. Ve helekel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olmuşlardır. İhlaslı olarak amel edenler hariç. Demek ki ihlassızlar helak olur. Alim de olsa, ilmiyle amel ediyor da olsa, eğer bunlarla Allah'ın dışında başka şeyler hedefliyorsa, şehit nasıl ki kahraman desinler diye şehit olduysa cehennemdedir. Onun için savaşa katıldı, o yolda öldüyse cehennemde. Nasıl ki zengin cömert desinler diye verdiyse cehennemde. Nasıl ki İslam'ı anlatan ya da Kur'an okuyan ne kadar güzel okuyor desinler diye eğer okuduysa Kur'an'ı cehennemde. Sahih hadiste bunlar bildiriliyor. Ve helekel amilun illel muhlisun. Onun için buyuruyor hadiste, ilmiyle amel edenler de helak olmuşlardır ihlaslı olanları hariç. İhlaslılar da kurtulmuş mudur? Hayır. Vel muhlisun ala hatarin azim. İhlaslı olsa bile onlar da büyük bir tehlike üzerindedirler. İhlaslı olanların da ihlasını kaybetme tehlikesi var. Şimdi ihlaslı olsa bile acaba ihlas üzere ölebilecek mi? Öyle bir tehlike var. Acaba ne şekilde ölecek? Şimdiki haliniz önemli ama nasıl öleceğiniz ondan daha da önemli. İhlas üzere ölebilecek miyiz acaba? Allah Azze ve Celle ihlasla ölmeyi nasip eylesin. Burada Allah Azze ve Celle peygamberine ibadet ederken rastgele bir ibadet değil. Riyakarane ibadet değil. Gösteriş yaparak ibadet değil. Sadece ihlaslı bir şekilde muhlisen lehuddin. Dini sadece Allah'a halis kılarak. Yani dinin manaları ele alınacak olursa görülür ki dinde galebe manası da var. Yani galebe çalmış olan, yani mesela bir memlekette galip olan neyse o memleketin dini odur. O memlekette nasıl yaşanıyorsa, hangi nizam hakim ise o memleketin dininin de o olduğu söylenebilir. Yani din özetle nizam manasına geliyor. Kestirmeden ifade edecek olursak, dinin bütün manaları ele alınacak olursa ortaya çıkan sonuç işte bu. Din bir hayat nizamı, bir hayat tarzı manasında. Dolayısıyla dini Allah'a halis kılmak demek, hayatınızda yaşayacağınız o nizamı Allah'tan almanız demek. Allah'ın nizamına bağlı kalmanız demek. Hangi nizama bağlı kalıyorsanız dininiz de odur demek. Eğer İslam nizamına bağlı kalıyorsanız hayatınızın her alanında, evlenirken de boşanırken de, mirası taksim ederken de, para kazanırken de, harcarken de, doğumunuzdan ölümünüze kadar 24 saat içerisinde ne gibi olaylar varsa, savaşınızda da barışınızda da, bütün hadiselerinizde eğer Allah'ı dikkate alıyorsanız, onun ortaya koyduğu esasları, hayat tarzını dikkate alıyorsanız dininiz İslam'dır. Yok eğer başkalarının dediğine göre yaşıyorsanız dininiz işte odur. Dolayısıyla bazen İslam'a göre, bazen onların dediğine göre yaşıyorsanız o zaman da şirk içerisindesiniz demektir. Bazen Allah'a itaat, bazen başkalarına itaat. Böyle bir şey şirktir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle burada peygamberine Allah'a itaat et ama sadece Allah'ın nizamına bağlı kalarak, dini yani yaşam tarzını sadece Allah'a halis kılarak ona itaat et. Onun dışında hiçbir yerden ve hiçbir kimseden kriter alma. Ne Avrupa'dan alacaksın kriterlerini, ne bir insandan, ne bir kavimden, hiç kimseden değil. Hayatında bağlı kalacağın esasları sadece Allah'tan alacaksın. Dini sadece Allah'a halis kılacaksın. Yani safi olacak senin dinin. Başka şeyler karışmamış olacak. Şirk karışmamış olacak. Biraz Allah'tan, biraz da başkalarından almayacaksın yani. Her alanda, her alanda işine geldiği zaman başkalarının kanunlarına bağlı kalarak değil yani. Her alanda Allah'a bağlı kalacaksın ey Resulüm. Zaten Resulullah böyleydi. Bu gibi ayetler peygambere böyle ol demek değil aslında. Bu halini devam ettir demek. Ey Resulüm Allah'a ibadet et, dini Allah'a halis kılarak demek. Öyle değilsin, öyle ol demek değil. Mesela Kur'an peygambere Allah'a şirk koşma der. Peygamber haşa şirk koştuğu için değil. Peygamber olmadan evvel bile şirk koşmamıştı hayatında. Fakat bu gibi ayetler bu halini devam ettir şeklinde anlaşılır. Ve ümmetine hitap olarak anlaşılır. Yani ey ümmeti Muhammed siz de dikkat edin. Allah peygamberine bile böyle sesleniyorsa size nasıl seslenmez yani? Yani peygambere özel bir torpil geçilmiyor manasında. O da uymak zorunda bazı kurallara sizin gibi. İşte bu ayeti de öyle anlamak icap eder. Allah Azze ve Celle müminlere demiş oluyor ki peygamber de aynı kanuna tabi. Peygamber de aynı kanuna tabi. Dolayısıyla sizin peşinden gittiğiniz, şeyh zannettiğiniz bazı insanlar eğer bir takım haramların içerisinde iseler, peygamber örnek almıyorlar, kafalarına göre yaşıyorlarsa eğer, siz onlar şeyhdir, onlar buna yetkilidir. Bu gibi hükümler, İslam'ın hükümleri bizim gibiler içindir. Onlar için değildir. Zaten onlar bu makamı aşmış, geçmiş kimselerdir. Diyemezsiniz yani. Hazreti Peygamber bile aynı kitaba bağlı kalmakla mükellef. O da dinini safi kılarak Allah'a ibadet etmekle mükellef. Nasıl olur da başkaları buna peygamber mükellef olduğu halde, dine bağlı kalmakla mükellef olduğu halde, nasıl olur da birilerinin şeyhleri Allah'ın kitabına bağlı kalmak zorunda değil? Nasıl olur onlara ayrı bir şeriat mı gelmiş? Onlara ayrı bir kitap mı gelmiş? Peygambere böyle hitap Kur'an'da bu gibi hataları önlemek içindir. Allah Azze ve Celle peygamberine bile böyle seslendiği zaman biz anlamalıyız ki o halde bütün insanlar aynı kitaba aynı şekilde bağlı kalmak zorundadırlar. Hiç kimse bazı insanları kitaba bağlı kalmasa da olur gibi, kitabın üstünde gibi, kitabın hükümlerine bağlı kalması zorunlu değil. O bu makamı geçmiş olan bir insan gibi göremez yani. Allah'ın kitabını, kitabına bütün Müslümanlar bağlı kalmak zorunda. Ela lillahi dinul halis. Dikkat edin. Halis olan din Allah'ındır. Başka şeylerden uzak olan, şirkten tamamen uzak olan, safi olan, katışıksız olan, bütün yanlışlardan uzak olan din sadece Allah'ın dinidir. Yani Allah Azze ve Celle demiş oluyor ki, onun dışında her ne var ise, Allah'ın dini dışında her ne var ise, Allah'ın dini olarak ortaya atılan bazı yalanlar, dolanlar, ehli kitabın kendi elleriyle yazıp da sonra Allah katından demeleri gibi, hiçbirisi Allah'tan değil denilmek isteniliyor. Allah'ın halis olan din Allah'ındır. Halis olmayanlar dolayısıyla Allah'ın değildir yani. Mefhum muhalifine göre halis olan, safi olan, şirk içinde olmayan Allah'ındır yani. Şirk varsa eğer bir dinde o Allah'ın değildir yani. Dolayısıyla siz şöyle bir düşünün. Bugün mevcut düzenleri de, mevcut dinleri de, mevcut ideolojileri de bir düşünün. Eğer bunlarda bir şirk var ise Allah'ın otoritesini insanlara verme, var ise Allah'ın yetkisini insanlara verme, varsa o halde o Allah'ın değildir, Allah'ın dini değildir ve yanlıştır. Eğer birileri mesela Tevrat'a şirki bulaştırıyorsa, İncil'lere mesela şirki bulaştırıyorsa, ondan sonra bunun Allah'tan olduğunu söylüyorsa, işte o Allah'tan değildir. Kur'an onları reddeder. Ehli kitaba şöyle söyler. Ehli kitabın ne yaptığını bize açıklar. Yektubune bi eydihim. Elleriyle yazıyorlar. Sümme yekulûne hâzen min indillah. Sonra da diyorlar ki bu Allah katındandır. Yalan söylüyorlar. Allah Azze ve Celle halis olan dinin Allah'a ait olduğunu söylüyor. Halis olmayan, karışık olan, yalanlarla dolanlarla doğruların karıştığı, tevhidle şirkin karıştığı dinin Allah'a ait olmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla bugün birileri kalkıp da Hristiyan kendi kitabına bağlı kalarak cennete girer diyemez. Çünkü o kitap birincisi Allah'ın kitabı değildir. Ve içerisinde şirk var ise böyle bir dini Allah kabul edecek değildir. Ve Hazreti Peygamber'e sadece iman yetmez. Kur'an'a sadece iman yetmez. Kur'an'a ittibaya iman lazım. Kur'an'a uymaya, Peygamber'e uymaya iman etmek lazım. Peygamber'e uymaya iman etmediği halde, uymak zorundayım Peygamber'e ve kitaba, bunu kabul etmediği halde Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu kabul etse, Peygamber Resulullah olduğunu kabul etse bu iman değil. Peygamber'e imanın da iman sayılması, kitaba imanın da iman sayılması ancak onlara ittibayı kabul etmekle gerçekleşir. Ancak o zaman iman olur. Allah Azze ve Celle'nin kitabına uymayı kabul etmiyor. Ama onu da Allah'ın kitabı olarak görüyor ve ben kendi kitabıma bağlıyım diyor. Bir kere senin kitabını Kur'an kabul etmiyor. يَكْتُبُونَ بِيَيْدِهِمْ سُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Kur'an böyle söylüyor senin kitabın hakkında. Elleriyle yazdılar diyor. Ve içerisindeki hurafeler, yalanlar, dolanlar, hem itikada ters, tevhide ters itikatlar, hem ahlaka ters ahlak esasları, hem bilime ters olan bir sürü yanlış malumatlar. Ve 700-800 sene sonra yazıldı Tevrat. Hazreti Musa'dan 700-800 sene sonra yazıldı. Yeryüzündeki en eski Tevrat nüshaları o tarihlere ait. Yeryüzündeki en eski İncil nüshası 4. asra ait. Hazreti İsa'dan yaklaşık 300 sene sonra yazıldı. Bunları Allah'ın kitabı demek mümkün değil. Allah'ın dini sadece halis olandır. Şirkten tamamen beri olan, şirkin en küçüğünü bile reddeden, bir taraftan biz de tevhid ehliyiz diyorlar. Biz de tek Allah'a iman ediyoruz diyorlar. Biz de tevhidi kabul ediyoruz diyorlar. Ondan sonra da 3 tane ilah vardır ama diyorlar. Hem Allah hem oğlu İsa diyorlar. Hem de kutsal ruh. Bazıları da Hazreti Meryem'i ilah olduğunu kabul eder. Yani aslında bu sözleriyle bir eşittir, üçtür demiş oluyorlar. Hem bir Allah hem de üç Allah demiş oluyorlar. Saçmalıyorlar. Böylece içine şirki karıştırıyorlar. İşte o yüzden Kur'an dallin diyor onlara. Saptılar, sapıklar. Ela lillahi dinul halis. Dikkat edin, halis olan din Allah'ındır. Başkasından gelmiş değil. Halis olmayan başkasındandır. Halis olan da Allah'tandır, başkasından değildir. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ Onlar ki Allah'tan başkalarını dost edinenler, evliya edinmiş olanlar, Allah'tan başkalarını dost edinmiş olanlar, yani sadece Allah'tan başkasına ilah demesi de gerekmiyor demek ki. Allah'tan benim şu dost edindiğim zat yahut ideoloji yahut da bir put, ben onu ilah olarak görüyorum demesi de gerekmiyor demek ki. Allah'tan başkasını dost edinmiş olanlar, demek ki bunlar onları ilah edinmiş olarak kabul ediliyorlar. Demek ki onların peşinden gidiyorlar. Demek ki sadece şunu ben ilah olarak görüyorum demesi gerekmiyor. Allah'ın dışında başkalarını dost edinmiş olanlar. Onlar diyorlar ki, مَا نَعْبُدُهُمْ Biz bunlara başka bir sebeple tapıyor değiliz. Yani bunları, bu taptıklarımızı kainatın sahibi, yaratıcısı, halıkı, rezzakı olarak görüyor değiliz. Ya neden tapıyoruz, ibadet ediyoruz, itaat ediyoruz bunlara? O putlara dua edenler yahut da putlaştırılmış insanlara itaat edenler neden onlara itaat ediyorlar? İşte Allah Azze ve Celle onların sözlerini bize aktarıyor. Takrib için, bizi daha da Allah'a takrib etsin, yaklaştırsın diye diyorlar. Sebep buymuş demek ki. Onları yaratıcı olarak görmüyorlar demek ki. Halık olarak, bari olarak görmüyorlar. İşte Kur'an açıkça ifade ediyor burada. Onlara biz ancak bizi Allah'a yaklaştırsın diye tapıyoruz diyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak için onları aracı kılmaya gerek yok. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Kullarım sana benden sorarsa ey Resulüm, de ki ben onlara yakınım. Yakınım, uzak değilim. Başkasını aracı yapmasınlar. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانٍ Bana dua ederlerse duasına, dua edenin duasına icabet ederim. O halde fel yestecibu li vel yu'minu bi leallehum yerşudun. Madem ki ben icabet ediyorum, onlar da bana dua etsinler. Ve bana iman etsinler. Bu şekilde reşit olsunlar. Olgun olsunlar. Adam olsunlar. Şirkten kurtulsunlar. Allah Azze ve Celle'ye dua etmek için Allah aracıyı kabul etmiyor. Bazı kimseler şeyhlerini aracı kılıyorlar. Bazıları kabirde yatan evliyadan bazı insanları aracı kılıyorlar. Bazıları melekleri aracı kılıyorlardı. Bazıları başka varlıkları, bazıları gökteki yıldızları, bir takım varlıkları aracı kılıyorlardı. Ve biz bunlara ibadet ediyorsak, dua ediyorsak, bunu ancak Allah'a yaklaşmak için yapıyoruz diyorlardı. Hiçbirisi onu Allah yerine koymuyordu yani. Bizi bunlar yarattı diyen yoktu. Kainatı bunlar yarattı diyen yoktu. Kendi eliyle yapmış olduğu putun kainatı yarattığını söyler mi? Kendinden kendini onun yarattığını söyler mi? Kendisin önce vardı, o yoktu. Kendisi onu eliyle yaptı. O beni yarattı der mi? İnsan bu, hayvan değil bu. Akıllı bir varlık bu. Kendinin daha evvel olduğunu biliyor. Kendisinin onu yaptığını biliyor. O putun kendisini yarattığını söyler mi? Hiçbir putperest böyle bir şey söylemiyordu. Ancak onlar o putların daha evvel önemli varlıklar, önemli insanlar olduğunu kabul ediyorlardı. Evliyadan görüyorlardı. Biz bunlara dua edersek Allah duamızı daha çabuk kabul eder diyorlardı. Direkt olarak Allah'a dua edemeyiz diyorlardı. Bugün de böyle düşünenler var. Şeyhini Allah'la kendi arasında aracı yapmaya kalkışanlar. Ben şeyhimden isterim, şeyhim Allah'tan ister, Allah bana yardım eder diye düşünenler. Direkt olarak Allah'tan isteyemem, ben günahkarım diyenler. Allah günahkar olanlar dua edemez dedi mi? Madem ki Allah'tan başkasından istiyorsun, o zaman neden İyyâke nestaîn diyorsun? Neden günde 40 defa İyyâke nestaîn diyorsun deme. Madem Allah'tan başkasına dua edeceksin, ediyorsun, o zaman İyyâke na'budu demem. Sadece Allah'a ibadet edeceğini söz veriyorsun, ondan sonra başkalarına dua ediyorsun. Peygamberimiz buyurmuş ki, dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadettir. Dolayısıyla başkasına dua ettiğin zaman ona ibadet etmiş oluyorsun. Ama kabirdeki evliyadan bir zat Ama gökteki yıldız ne fark eder? Allah Azze ve Celle sana böyle bir yetki vermedi mi? Benden isteyemezsin mi dedi sana? Allah'ı insanlara benzetiyorlar. Bir de misal getiriyorlar cahiller. Bir de misal getiriyorlar. Nasıl ki diyorlar Cumhurbaşkanından direkt olarak bir şey isteyemeyiz. Başbakandan direkt olarak bir şey isteyemeyiz. Nasıl ki biz kendi müdürümüze söyleriz. Müdürümüz valiye söyler, vali bakana söyler, bakan reisi cumhura gider. Bir de böyle misaller getiriyorlar. İtikadınızı böyle misallerle mi oluşturacaksınız? İtikad böyle misallerle mi oluşacak? Kitaba göre mi yoksa oluşacak? Bu nasıl bir misal? Allah'ı insana benzetiyorsun. İnsanın, cumhurbaşkanının, başbakanının bütün milletle görüşmeye tabii ki vakti yok. Bütün insanları aynı anda dinlemeye tabii ki gücü yetmez. O yüzden aracılar olması gerekiyor. Allah'ın gücü yetmiyor mu? Herkesi aynı anda duymuyor mu zannediyorsun? Hem semidir diyorsun, basirdir diyorsun, her şey işitir diyorsun, ondan sonra da aracılar kılıyorsun. Kur'an, muhlisen lehuddin diyor, dini Allah'a halis kılacaksın. Başkasını aracı yapmayacaksın, safi bir din anlayışına sahip olacaksın. Ne nizam koyma konusunda, ne dua etme gibi meselelerde, hiçbir meselede Allah'a ortak koşmayacaksın. Duanı da Allah'a yapacaksın. Uyacağın nizam da Allah'tan gelen nizam olacak. Onun dışındakileri reddedeceksin ki tevhid ehli olasın. Allah Azze ve Celle bize bunu anlatıyor. Ama insanlar o zaman da benzer şeyler söylediler. Bugün de benzer şeyler söylüyorlar. Allah'a yaklaşmak için diyorlar. Kur'an onları reddediyor ve nahnu akrabu ilahi min hablil verid buyuruyor. Biz insana hablü veridinden, şah damarından daha yakınız diyor. Şah damarımızdan bize daha yakın olan bir Allah. Daha ne istiyorsun direkt olarak? Direkt olarak seni kabul ediyor huzuruna. Daha ne istiyorsun? Neden aracılar koymaya bu kadar meraklı bu insanoğlu? İnsan nasıl ki tevhide de temayüllü ise de, dine temayüllü olduğu gibi şirke de temayüllü demek ki, فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Allah insana fucuru da günahları da ilham etmiş, takvayı da ilham etmiş. İnsana irade de vermiş, takvayı seç demiş. Ama insanların kimi fıskı fucuru tercih eder, şirki tercih eder. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde bize geçmiş kafirlerin sözünü hatırlatarak öyle olmamak, öyle olmamamız gerektiğini bize anlatır. Tevhid ehli olmamız gerektiğini bize anlatır. Onlar gibi olmayın. Allah'a yaklaşmak istiyorsanız aracılar kılmayın. Tevbe edeceksen şeyhe ihtiyacın yok. Allah'a tevbe edeceksin. Yaklaşmak istiyorsan Kur'an var. Kur'an'la Allah'a yaklaşırsın. Müslüman bir topluluğun içerisinde yer alacaksın ama yine de sen Rabbinle tek olarak muhatap olacaksın. Hiçbir şekilde birilerini aracı kılmaya kalkışmayacaksın. İnna Allah yahkumu beynehum fima hum fihi yahtalifun. Allah azze ve celle onlara onların ihtilaf edip durdukları meselelerde Allah hükmünü verecektir. Yani kıyamet gününde onlar bu dünyadayken böyle konuşuyorlar. Sizinle böyle tartışıyorlar. Allah ile aramızda aracılar lazım diyorlar. Yahut Allah'ın hükümleri o zaman içindir, bu zaman için değildir. Bu zamanda insanlar yeni nizamlar ortaya koymalı diyorlar. Kur'an o çağın insanlarına göre geldi. Bu çağın insanlarına göre değil diyorlar. Allah yani o zamanı bilir, bu zamanı bilmez demiş oluyorlar. Yahut da bu kitap belirli bir zaman içindir diyorlar. Kıyamete kadar geçerli değildir demiş oluyorlar. Her neyse böyle diyenler, bir şekilde Allah'a şirk koşanlar, sizinle tartışanlar bilsinler, siz de bilin ki ey müminler, kıyamet günü tartıştıkları konularda Allah hükmünü verecektir. İnna Allah la yehdi men huve kazibun kaffar. Allah kazib ve kaffara hidayet edecek değil. Yalancılara ve kafir olanlara, bile bile hakkı inkar edenlere, yalancı olanlara Allah hidayet edecek değil. Çünkü yalancılar şahsiyetsizdirler. Çünkü şahsiyetsiz olanlar hakkı aramazlar. Onlar bile bile hakikati inkar etmektedirler. O yüzden Allah da onlara hidayet verecek değildir. Allah kime hidayet verir? Belki yanlış insanların arasında bulunmuş, belki annesi babası tarafından, bulunduğu topluluk tarafından yanlış yönlendirilmiş, bilememiş, hakikati görememiş ama şahsiyetli, ama doğruyu arıyor, doğru kendisine anlatıldığı zaman tamam diyebiliyor. İşte öylelerine, hakikatlere karşı ilgi duyan, bütün ilgisi dünya olmayan, hakikati arayan kimselere Allah hidayet eder. Hakikati aramayan, hakikate karşı ilgili olmayan ilgisizlere, muridundan olanlara, yüz çevirenlere, bütün yüzünü maddeye çevirmiş, mala, mülke, kadına çevirmiş olanlara Allah hidayet etmez. Kazip olanlara, yalancılara, şahsiyetsizlere Allah hidayet etmez. Çünkü bunlar bile bile inkar etmektedirler. Hazreti Ömer hakkında bazı kimseler, Ömer'in eşeği Müslüman olur, Ömer Müslüman olmaz diyordu. Evet, o kadar İslam'a karşı düşman gibi görülüyordu. Ama o Ömer sonra Müslüman oldu, hem de nasıl oldu? Çünkü Ömer, evet, o kadar İslam düşmanı gibi görülüyordu ama bildiğinden değildi. O sadece bilmediği için İslam düşmanıydı. O sadece milletinin bölünmesinden rahatsız oluyordu. Halbuki milleti yanlış üzerinde ittifak etmişti. Elbette ki doğru anlatıldığı zaman millet bölünecekti. Yanlış üzerinde ittifak etmiş olanların bölünmesi doğrudur. Hakla batıl mutlaka ayrılmalıdır. Anlamıyordu Hazreti Ömer. O yüzden peygamberimizi hatta öldürmek bile istemişti. Ama şahsiyetli adamdı. Erkek adamdı. Sahabenin içerisinde gidip peygamberimizi öldürmek isteyecek kadar da erkek adamdı. Böylelerine Allah iman nasip eder. Çünkü şahsiyetliydi. Çünkü yalan bilmezdi. Çünkü o hakikati göremediği için batıl yolda gitmişti. Ama öyleleri var ki onlar hakikati gördükleri halde Ebu Cehil gibiler, Firavun gibiler, Nemrutlar, hakikati gördükleri halde de kabul etmeyenler. İşte Allah onlara hidayet etmek zorunda değildir. Çünkü yalan söylemektedirler. Ebu Cehil mesela peygamberimize bir gün dedi ki, ya Muhammed, bilsem ki peygambersin kabul ederdim. Halbuki yalan söylüyordu. Ondan ayrıldı, az ileride biriyle karşılaştı. Vallahi dedi, biliyorum ki peygamberdir. Hiç yalan söylememiştir Muhammed hayatında. Biliyorum o peygamberdir ama ben yine de kabul etmiyorum dedi. Çünkü dedi, ben onun, bizim aşiretimizle onun aşireti yarış halindeyiz. Biz onlarla yarış ediyoruz. Tam beraber olmuştuk ki bizden bir peygamber çıktı dediler. O zaman onlara kavuşamayız ki artık. Demek ki aşiretçilik yapıyordu. Irkçılıktan da daha adisi. Hepsi de Arap'tılar. Hepsi de aslında İsmail'in soyundandılar. Bütün Kureyş, Kureyş'teki bütün aşiretler, hepsi de İsmail'in soyundandılar. Ama buna rağmen bir de aşiretçilik yapıyorlardı. Halbuki amcaoğullarıydılar. Ama aşiretçilik yapıyorlardı. Bizim aşiretten neden çıkmadı da diğer aşiretten çıktı diyorlardı. Bunu bahane gösteriyordu. Hakikatte kendi saltanatını kaybedeceğinden korkuyordu. Biliyordu ki Muhammedül Emin doğruları söyleyecek ve o da saltanatını kaybedecek. Biliyordu ve onun için inkar ediyordu. Ama aşiretçilik yapıyor gibi konuşuyordu. Belki onun da bir payı vardı. Ama ondan çok daha önemlisi, kendi saltanatını kaybetmekten korkuyordu. İşte Allah Azze ve Celle böylelerine hidayet etmeyeceğini ifade eder bize. Bütün kâzipler ve bütün keffar, hiçbirini Allah hidayet etmeyecektir. Çünkü onlar hakikati görmek istememektedirler. Kafirin manası örten demek. Örten, nasıl ki çiftçi tohumu toprağa atar ve üzerine örter. Aynı şekilde bu kafir de hakikatin üzerine örten adam demek. Bunlar örtüyorlar yani. Bile bile hakikati örtüyorlar yani. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle bunlara hidayeti göstermiş. Fakat bunlar örtmüş. Dolayısıyla bunlara hidayet neden etsin ki? İşte Bakara'nın başlarında söylenen şeyin sebebi de o. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışave. Allah onların kalbine mühür bastı, kulaklarına mühür bastı. Artık anlamazlar, işitmezler, laf anlamazlar. Ve gözleri önünde de perdeler vardır. Çünkü onlar hakikati aramıyorlar. Artık onların gözlerinde perde vardır. Görmeyecekler, duymayacaklar. Kalpleri var anlamazlar, kulakları var duymazlar, gözleri var görmezler. Çünkü Allah bunları artık göstermek istemiyor. Duyurmak istemiyor. Bunların artık anlamasını istemiyor. Çünkü Allah bunları artık azap etmek istiyor. Çünkü bunları Allah defalarca gösterdi, gösterdi, gösterdi. Dışlarından ve iç alemlerinden onları defalarca ikaz etti ve her seferinde reddettiler. İşte onun için, layık oldukları için Allah onlara hidayet göstermez, hidayet etmez. Allah Azze ve Celle hidayet ettiklerinden kılsın bizi. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan, senin medeniyetini kurmak için mücadele veren kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadele etmeyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.